Ayrım 57.
Atatürk burjuva devrimcisi, Stalin dünya proletaryasının. Sahir Hoca bilmiyor mu bunu? Biliyorsa gene taktın. Ne kadar atsan olmuyor işte. Eminönü'ne gelince durdu köprü başında. Akşama dönmüş, ikindi güneşiyle Esrik Salı Pazarı kıyılarındaki direkleri karışmış teknelere, Galata Bayırı'nda üst üste dizilmiş yapılara, kuytulara inmiş Karaköy'e baktı. İçindeki tedirginlik tadını çıkarmasını engelliyordu bütün bu güzelliklerin. Özgür düşünemiyorsunuz diyor adam bize açıkça. Sen Stalin'den kuşku duymakla özgür sayıyorsun kendini de. Biz inandığımız için niye özgür olmuyoruz Sahir abi? Gidip Rahmi Usta'yla mı konuşsam? Güler bana. Senin güvendiğin Sahir Hoca bu işte. Kuyusunu kazar gibi adamın. Yadırgıyordu. Sindiremiyordu içine. Yıkacaklar bizi diyor. Eskiden de var mıydı bunun böyle korkuları? Ruhsal çöküntüden kurtaramadı kendini demek. Nazileri ezip tuz buz eden çelik bileği bu kokuşmuş kapitalist dünya bükecek diye korkuyor. Özgürce düşünemiyoruz çünkü. Intelligence Servis Devleti'nin çomarı Churchill polis rejimlerinden söz edip bize taş atıyormuş. Yığınlarda buna kanacak. Allah iyilik sağlık versin sana Sahir Hoca. Olur olmaza takılmak yok. Yolumuza gideceğiz biz. Kim bilir daha neler diyecek Churchill'ler. Savaş yeni başlıyor. IEM Yunan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin Deniz Komitesi bir bildiri yayımlamış Londra'da. Bizi bugünkü Yunan yönetiminden kurtarın diyormuş. Bahçekapı'da tramvaya giderken aldığı akşam gazetesini katlayıp koydu cebine. Kurtulmak için el ele vermek zorundaydı bu dünya. Kurtuluş artık hep birlikte olacak. İyice bastıran yaz sıcağında, iş yerindeki gün ışığı görmeyen çalışma odasında, buram buram ter içinde, toplumun çirkefiyle dolu dosyalarına kapanmış, direnerek çalışırken güzel günler için başlayacak kavganın beklentisindeydi. Bir iki kez Rahmi Usta'ya uğradı, yoktu evinde. Nasıl, neresinden girişeceklerdi işe? Kemal de yoktu ortalarda. Medihan'ın gene Ebe Hanım teyzesinin görüşmek isteğini söylediği bir sabah patladı birden. Çekip karşısına oturttu ablasını. Bak dinle beni dedi. Artık iyisin, hastalığın mastalığın kalmadı. Şimdi ben mi hasta olayım istiyorsunuz? Söyle o Ebe Hanım'a. Dünyada tek kişi kalsak Rabia ile evlenmem ben, anladın mı? Böyle diyor dersin. Kimle istiyorsan onunla evlenirsin sen de. Üstüme varırsanız çeker giderim. Ben aylarca yoktum. Ne güzel yürüttün işleri. Asker olsam ne yapacaksınız? Bir daha sözünü istemiyorum Ebe Hanım'ın. Ben askere giderim gerekirse. Sen de köye. Bunları söyledikten sonra ağızsız dilsiz sapsarı kalan Medihan'ın üstüne kapıyı çekip çıktı evden. İçi içini yedi bütün gün. Acıyor, üzülüyor, giderek korkuyor. Kıvranıp duruyordu umarsızlık içinde. İşe başladığından beri ilk kez isteği ile hiç ilgisi olmayan bir dosyayı getirip adamın önüne koyunca gözü üstüne dikilmişti Mecit Bey'in. Akşam çıkınca ayakları geri geri giderek evin yolunu tuttu. Yüreği küt küt atıyordu kapıya gelince. Açıp eve girdiğinde anahtar sesine odasından çıkmış Mediha ile karşılaştı. Durgun, hüzünlü, geldiğine sevinmiş bakıyordu biraz da. Derin bir soluk aldı Turgut gizlice. Gülümsedi. Merhaba dedi, çok açım. Ne pişirdin bakalım bugün? Mediha da gülümsedi ürkek bir mutlulukla. Karışık dolma var, sen seversin. Hem de bayılırım. Çok vardı ki böyle bir sıcak konuşma geçmemişti aralarında. İçindeki korkuyu da tam yenmiş değildi daha Turgut. Serpil yukarıda mı? Doğal gibi söylemişti. Evet dedi Mediha, o yedi Rabia ile ders yapıyorlar. İyi, biz yiyelim o zaman. Odasına gidip soyundu, amme cüzü belletiyor Rabia kıza. Allah belalarını versin. Evde giydiği pantolonunu taktı ayağına. Lavaboya gidip yıkandı. Döndüğünde hazırdı masa, oturdular. Gerçekten nefisti dolma. Çok güzel olmuş bu dedi. Ellerine sağlık ablacığım. Tedirgin kımıldadı Mediha. Afiyet olsun dedi. Ama şey yaptı bunu, Rabia gelmişti, ben yapayım dedi. Kötü bozulacaktı Turgut, tuttu kendini. İyi dedi yumuşak bir sesle. Onun da eline sağlık. Salatayı sen yaptın. O da çok güzel. Eline sağlık. Sağ ol. Her vakit olduğu gibi pek konuşmadan bitirdiler yemeği. Kalkacaktı ki Mediha'nın gözlerini üstüne diktiğini gördü. Bir şey diyecek bu. Dedi sonunda. Bizi köye gönderecek misin? Öylesine ürkek, öylesine hüzün doluydu ki sesi. Birden kötü oldu Turgut. Toparlanıp sevecen baktı. Aman ablacığım dedi. Niye göndereyim? Öyle bir şey çıktı ağzımdan diye ona mı taktın kafanı? Ben sizi bırakır mıyım? Bunaldım işte. Askere gittiğim de yok daha. Konuştun mu Ebe Hanım'la? Hayır dedi. Benimle değil ki, seninle konuşmak istiyor. Nasıl konuşayım ben? Doğru demiyor mu kız? Nasıl konuşsun? Umarsızlıktan kaçar gibi. İyi dedi Turgut, sen bana bırak, çok işi var dersin sorarsa. Duraladı. Tam sırasıydı açmanın, niye kaçıyordu sanki? İstersen biz önce seninle konuşalım dedi. Tedirgin, sinirli kımıltılarla bakıyordu Mediha. Neyi? Şahap Bey'i konuşalım ablacığım. Gözlerini utangaç bir suçlulukla kaçırdı Mediha. Bir duralamadan sonra, Serpil'i çok seviyor dedi titrek bir sesle. Seni de seviyormuş Ebe Hanım, öyle dedi. Heyecanlanmış gibiydi Mediha. Başını önüne eğdi gene utangaçça. Sevsene olacak dedi aynı titrek sesle. Sen de seviyorsan her şey olabilir, niye olmasın? Bir sessizlik çökmüştü. Gözleri önündeki bir noktada dalgın, hüzünlü bir suskunluktaydı Mediha. Korku düştü içine Turgut'un. Yanlış bir şey mi yapıyordu kurcalamakla? Baskı altına mı alıyordu kızı? Hastalanmasındı. Sana bir şey diyeyim mi ablacığım dedi. Hiçbir şeye takma kafanı. Ne bana, ne Ebe Hanım'a, ne şuna, ne buna. Bildiğin gibi yaşa. Korkun olmasın hiç kimseden, hiçbir şeyden. Her vakit yanındayım ben senin. Sizden başka kimin var? Genç, güzel kadınsın. Seni mutlu edecek biri nasıl olsa çıkar. Şahap Bey olur, bir başkası olur. Keyfince yaşamana bak. Kimseye boynumuz eğri değil. Durumumuz da iyi sayılır artık. Bu ay zam var bana. O yazlık pabucu alırız Serpil'e. Pınar'ın ayağında görmüş de çok sevmiş diyordun hani. Sağ ol dedi Mediha dalgınca. Serpil çok sevinecek. Kalktı Turgut. Benim biraz çalışmam gerek dedi. İstersen yukarı çık sen. Mediha da kalktı. Gözlerinde bir ışıldama var gibi geldi Turgut'a. Gülümseyerek eğildi, yanağından öptü ablasını. Gözleri dolar gibi oldu Mediha'nın. Biliyorum sen çok akıllısın biricik kardeşim dedi. Öyle korkuyorum ki. Takılan hıçkırık engelledi sürdürmesini. Korkacak bir şey yok ki ablacığım dedi Turgut. Gereksiz kuruntu yapma kendine. Dert etme hiçbir şeyi, boş ver gitsin. Ardından daha iyisi gelir. Sen Allah'a inanmıyor musun? Çakılır gibi kaldı Turgut. Gülmeye vurdu hemen. Nereden çıktı şimdi bu dedi. Allah mı söyledi sana? Hüzünlü güldü Mediha. Tövbe tövbe dedi. Bunları da takma kafana ablacığım. Ben sana bir şey soruyor muyum? Allah'la benim aramdaki bir şey o. Kime ne? Allah'la kul arasına girilmez. Ürkek çekingen bakıyordu Mediha. Masayı toplamana yardım edeyim mi? Ayılır gibi davrandı. Ben yaparım, sen çalışmana bak dedi. Odasına girdiğinde ağır bir yük atmış gibiydi omuzundan. Biliyordu, hiçbir şeyi çözmüş değildi. Oyunun birinci perdesini oynamıştı sadece. Az şey miydi Mediha'ya güven kazandırmak? Kazandırabilmişse, sonraki perdelerini kim oynayacaktı oyunun? Nasıl oynanacaktı? Dünyada oynanacak oyuna bağlıydı her şey. Ertesi gün gazetelerde İngiltere'deki seçimlerin sonucunu görünce ne yapacağını şaşırdı sevinçten. İngiliz İşçi Partisi 392 milletvekiliyle ezici bir utku kazanmıştı seçimlerde. Churchill başbakanlıktan ayrılmış, yeni hükümeti kurmaya Attal görevlendirilmişti. Komünist Partisi'nin sadece 2 milletvekilliği kazanmış olduğunu görünce duraksadı. Bu laburla nereye varılırdı bakalım? Sovyetlerle ilişkisi göze battığı için Ankara'dan sepetlenen Refik'in dostu İngiliz gazetecisini anımsadı. İkiyüzlü orospu çocukları dermiş bu labura. Bir seçimle sosyalist olacak emperyalist İngiltere. Ne kolay, iyi bir şamardır. Ardından daha neler gelecek kim bilir. Halil yok, kavga böyle. Bir gün ben de olmayacağım. Önce ben gitseydim keşke. Kimse önce ölmek istemez. Komünist de mi istemez? Kalıp acıyı yüklenmek daha mı kolay? İş yerinde elindeki gazeteyi yana bırakarak dalmıştı. Kapı açılıp bir kız girdi içeri. Kalkıp çıktı odadan karşıladı. Babam yok mu? Babası mı? Mecit Bey'i mi sordunuz? Belli belirsiz gülümsedi. Evet dedi, başka babam yok. Turgut da gülümsedi. Buyurun oturun dedi. Gelir neredeyse. Duruşması vardı. Siz yeni katipsiniz değil mi? Katip sözünü yadırgadı birden. Onuruna dokunmuş gibi kızacaktı neredeyse. Gülümsedi. Burada çalışıyorum dedi. İyi dedi kız. Ben de sizinle konuşmak istiyordum. Turgut Bey'di değil mi adınız? Gerçekten şaşırmıştı Turgut. Nasıl paldır küldürdü bu kız böyle? Güzel de sayılır. Sayıları var mı? Bayağı güzel kız. Fıldır fıldır gözleri, saçları kestane rengi, buğdaysı, incecik. Ayaküstü anlatıverdi öyküsünü. Liseyi bitirmiş bu yıl. Erenköy Kız Lisesi'ni. Ferda Hanım. Felsefeye gitmek istiyormuş. Babası karşı çıkıp hukuk diye tutturmuş. Turgut'tan söz etmiş evde. Edebiyat fakültesine gittiği için nasıl pişmanmış. Ferda Hanım da onun için gelip konuşmak istemiş. Gülsün mü, kızsın mıydı? Çocuksu bir kabadayılıkla dikildi Ferda Hanım. "Bakmayın böyle konuşuyorum," dedi. "Kararımı verdim ben. Felsefeye gideceğim." "Bana niye geldin?" diyecekti. Kız anlamamış mıydı? "Ne?" aldı hemen. "Yani hukuka gitmeyeceğim," dedi. "Sizinle bir konuşayım dedim. Edebiyat fakültesi için." Ne diyeceğini de tam bilemeden bir şeyler söyledi Turgut. "En iyisi gidip derslere girsindi bir süre. Fakülte açılınca aradığını nerede bulursa orada sürdürürdü. Ayrı bir konumu vardı onun. Askerlik derdi yoktu. Para kazanmak derdi de olmayacaktı belki. Şimdi Mecit Bey gelince temize çekmesi için verdiği dilekçeyi isteyecekti ondan. İzniyle odasına geçip işi yetiştirmek zorundaydı. Bozulur gibi oldu Ferda Hanım. Toparlandı. "Ben yardım edeyim mi size?" dedi. "Sağ olun, edemezsiniz eski Türkçe." Kızı babasının masasında bırakıp çalışma yerine geçti. Korkmuştu da doğrusu. Mecit Bey gelip kızar mıydı kızın aklını çeliyor diye. Biraz sonra da Mecit Bey girdi. Baba kız içeride bir şeyler konuşup durdular. Daha çok kız konuşuyordu bıcır bıcır. Sonunda Turgut'a seslendi Mecit Bey. Gidince oturan kızını gösterdi. "Bu benim deli kızım Ferda," dedi. "Siz de oturun şöyle." Oturdu Turgut. "Şimdi size bir sorum var," dedi Mecit Bey. "Lütfen bana açık seçik yanıt verin." Kızgın gibiydi Ferda'nın bakışları. "Bugünkü aklınız olsa edebiyat fakültesine mi giderdiniz, hukuka mı?" Önce biraz güç durumda duyumsadı kendini Turgut. Mecit Bey kendinden güvenli, kız cin gibi. Gözlerine dikmiş bakıyorlardı karşısında. Toparlanıp gülümsemeye çalıştı. "Uygun bir örnek sayılmam," dedi Turgut. "Herkesin koşulu ayrı. İlle de yanıt istiyorsanız ikisine de gitmezdim." Mecit Bey şaşırıp bozulmuş, kız da fıkırdamıştı. "Peki ne yapardınız?" "Bilmiyorum, oturup her şeyi yeniden bir düşünürdüm." Önce bir duraksayan Mecit Bey kızına dönüp, "Doğru söylüyor, sen de oturup bir güzel düşün," diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Aldırmazlıkla gülüyordu kız. İvediği çalışacaklarını söyleyip bilmem ne alması için para da vererek eve yolladı kızı Mecit Bey. İlk kez ailesinden açtı. Bundan 8 yaş büyük oğlu Nusret özürlü doğmuş. İkizmiş, sağlıklı olanı ölmüş. Bu sakat çocuk yaşamış. Evde bakıcısıyla kalıyormuş. Ferda çok sevdikleri ninelerinin adıymış. 85 yaşındaymış. O da düşkünmüş kıza, şımartıyormuş. Ortaokula giden oğlu Ömer avukat olursa işi yaşlılıkta üstünden alır da sevindirirmiş babasını belki. Bu deli kız bildiğini okuyacak görünüyormuş. Hemen 2 gün sonrasından başlayıp sık sık uğrar olmuştu babasına o deli kız. Kızın kendisine geldiğini anlamakta gecikmedi Turgut. Babasının olmadığı saatleri kollayıp telefon açıyor, Turgut kesmese uzun uzun konuşmalara kalkıyordu. Gördüğü kimi filmleri salık veriyor, roman adları istiyor, hangi ozanları sevdiğini soruyor, kendisi de özellikle Faruk Nafiz'in şiirlerine bayılıyordu Ferda Hanım. Bu da yetiyordu Turgut'a, Ferda Hanım'ın şiir düzeyini anlamasına. İş yerine gelince de uzun uzun konuşmaya kalkıyordu bu konularda. Önceleri hoşuna gitse de çekinmeye başlamıştı Turgut. "Beni işimden kovduracaksınız," diye takıldı bir gün. "Şimdi Mecit Bey gelip bu yazıyı isteyecek benden. Bakın bitiremedim." Oralı bile olmadı Ferda. "Babam sizi kovmaz," dedi büyük bir güvenle. Gelip sık sık iş yerinde karşılaşınca kendince nedenler bulup sıralayan kızına pek de bir şey dediği yoktu Mecit Bey'in. Güldü kendi kendine. Al bir bela daha mı yoksa? Ama tatlı bela. Kız fıkır fıkır, Rabia gibi değil bu. Düşünülür. Çok ciddi düşünülür hem de. Püsküllü bela asıl bu olur. Bu şımarık kızla bir kapana düşersek tamamdır. Devrimcilik, kavga hepsi toz. Varlıklı avukat damadı olursun kötü mü? Ben o kadar ucuz muyum? Devrimciliğimden mi kuşkun var? Eve biraz geç geldiğinde Kemal'in bıraktığı pusulayı verdi Meliha bir akşam. Yarın sabah tam 8'de Beyazıt'taki çorbacıda bekliyordu Kemal. Heyecandan gözüne zor uyku girdi o gece. 7'de fırladı yataktan. 8'e 10 vardı tramvaydan inip yöresini kollayarak çorbacıya girdiğinde. Biraz sonra da Kemal geldi. Bir çorba içip çıktılar hemen. Beyazıt'tan aşağı sapıp sokaklar arasından Sultanahmet'e doğru yürürken anlattı Kemal. Demokratik bir cephe oluşturulacaktı. Turgut'un da görev alması isteniyordu burada. Bir süre sonra bu işin asıl sorumlusu biriyle buluşturmak için yine arayacaktı onu Kemal. Ön konuşmayla bu konudaki düşüncesini almak için gelmişti. Turgut hazırdı çalışmaya. Çok da sevinmişti. Rahmi Usta'yı sordu. Bakırköy'de bir iş kuruyormuş bir arkadaşıyla. Onda kalıyormuş. Evi satıp orada bir yer alacakmış belki. İçi ezilir gibi oldu. Rahmi Usta da uzağa gidiyordu. Ayrılıp iş yerine geldiğinde beklediği yeni görevi mutluluğuyla sallanıyor gibiydi. Yeniden başlıyordu parti çalışması. Tam temizliği bitirip işe oturdu. Telefon. Odur. Ferda'ydı. Vişne Bahçesi diye bir oyun oynuyordu Çehov'un şehir tiyatrosunda. Pazar 3'te. Birlikte giderler miydi? Ne diyeceğini bilemeden kaldı bir an. Bu kadarını beklememişti. Babanızdan izin almamız gerekir dedi. Niye öyle demişti sanki? Kızı durdurmanın kestirmesi bu gibi gelmişti de ondan. İzin alırım ben. Ter basmıştı neredeyse. Bunu hiç beklemiyordu. Toparlandı birden. Babanıza söylemeyin lütfen dedi. İzin vermezse üzülürüm. Kız bir şeyler diyecekti belki. Yetiştirdi hemen. Hem bağışlayın, birden aklıma gelmedi. Pazar günü için sözüm var. Ablamlarla çıkacağız. Beni düşündüğünüz için sağ olun. Usulca kapattı telefonu. Sinirleri gerilmişti. Kızıyordu kendine de. Niyeyse. At diyordu şeytan şu kızı bir yumuşak yere, bin üstüne tepin bir güzel. Şeytana da bu kız öğretiyordur bu akılları. Onun da sıçarım ağzına, şeytanının da. Aman ha, yoksa onlar senin ağzına sıçarlar. Abonoza uğrama günün gelmiş senin oğlum. Yeşil gözün bekliyor. 11'e doğru geldi Mecit Bey. Kimi kağıtları alıp çıktı hemen. Kalıt davası açılacak bir dalyan için Sarıyer'e gidiyordu bugün. Geç dönecekti. Ferda kızımız kalkıp gelirse şimdi, belki de iyi olur. Bu işi kesin bitirmek gerek. Nişanlı olduğumu söyleyeyim biçimine getirip, akşama da Beyoğlu'na çıkıp yeşil gözlüme. Bugün cuma. Yeşil gözlüğün yok, mavi gözlüm olur. Gülümsedi. Gülümsemesi bile yakışıksız geldi kendine. Çalışmayı bıraktığında 12'yi geçiyordu. Acıkmıştı. Gidip bir Arnavut ciğeri yiyecekti bugün. Canı istiyordu. Kapattı iş yerini, çıktı. Karşıya geçip sıra gömlekçilere bakınarak yürümeye başladı. Ucuzluk yapmışlardı. Bir gömlek almak istiyordu. Gürültüyle gelen Topkapı tramvayına dönüp bakmasıyla çakılır gibi kalması bir oldu. Oydu. Benzetiyor muydu? Tramvay önünden geçerken tas tamam gördü. Oturmuş başına dikilen biletçiye para veriyordu seher. Görmemişti Turgut'u. Ok gibi fırladı tramvayın peşi sıra. Topuğuna saplanacak sancının korkusunu anımsadığında atlamıştı tramvaya. Sancı mancı da yoktu. Çevreye bakınmak o vakit gelmişti aklına. Güvenlik yapısının iki adım ötesinden geçiyorlardı. Pek kalabalık değildi tramvay. Ağır ağır yürüdü öne doğru. Seher'in oturduğu yerin karşısında. Kapıya yakın durup bakınca göz göze geldiler Seher'le. O da şaşırıp kalmıştı birden. Turgut'un yavaşça gözlerini kaydırdığını görünce başını çevirdi o da. Bir süre gittiler öylece. Tramvaydakileri gözden geçirdi Turgut. Batar biri yoktu görünürde. Tramvay maliyeden sonra köşeyi dönüp adli tıp durağına giderken yine baktı Seher'e. Kapıyı açıp sahanlığa geçti. Seher de kalkmıştı. Durakta önce Turgut indi, sonra Seher. Turgut önde, Seher epey aralıkla geriden. Gülhane Parkı'na yürüdüler. Göz ucuyla çevreyi kolluyordu bir yandan da. Parka girip ağaçlar arasında bir banka oturunca kendine doğru koşturur gibi gelen Seher'in arkalarına baktı. Kimse yoktu görünürde. Boş saatiydi parkın. Kalkıp sevinçle karşıladı Seher'i. Sımsıkı el sıkıştılar. Gözlerinin ta içinden bir sevinçle gülüyordu Seher'de. İnanamadım tramvayda. Seni karşımda görünce diyordu. Turgut şu anda gördüklerine de inanamıyordu ki. Kırık dökük bir mutlulukla karışıktı onun sevinci. Ne diyeceğini de bulamamıştı daha. Seher durulamamış, evecenlikle anlatıyordu. Okula gidiyorum, kimlik cüzdanımı almaya. İlişkimi kestiler okulla. Öyle de üşeniyorum ki. Semiha Hanım gitme desin diye ağzına bakıyorum. İyi ki git demiş o da. Ne vakit bıraktılar seni? Mart başıydı dedi Seher. 5 ayı geçiyor. Okula sokmadılar, ablam gelmişti. Ramiz abilerin tanıdıkları bir terzi var Maçka'da. Semiha Hanım, Nurten ablanın akrabası olurmuş. Ona mektup vermişler ablam gelirken. Orada kaldım, şimdi de çalışıyorum orada. Pek konuşmaz Semiha Hanım, belli etmiyor ya, ilerici biri. Çanakkale'ye götürmek istemedi ablam beni. Dedikodu ayyuka çıkmış, Ramiz abiler de gelmesin demişler. Birinci şaşkınlığı geçmeden ikinci şaşkınlığını yaşıyordu Turgut. Ne kadar güzeldi bu kız. Cıvıl cıvıl konuşurken kazandığı çekicilik sözlerinin anlaşılmasına bile izin vermiyordu sanki. Eskiden de mi böyleydi? Bu kadar yakın konuşmuş muydu ki eskiden? Acı filan tatmış görünümü yok bu kızın. Kendini ele vermekten korkarak bir iki söz de o aranda söyleyecek. Terzilik yapıyorsun. Bunu bulmuştu bula bula. Güldü Seher. Varsıl bayanları giydiriyoruz dedi. Öğreniyorum terziliği. Aslında da severdim. Elim yatkındır. Ufak tefek şeyler de dikerdim kendime. Teyel atmaktan başladık şimdi. İyi oldu. Amcası emekli yargıç Semiha Hanım'ın. Okuldan atamazlar demiş. Danıştay'a başvurursam kazanırmışım. Dilekçe yazacaktı, istemedim. Duralamıştı. Sıra Turgut'taydı. Haydi sen de söyle bir şeyler. Asıl konuyu aç. Nasıl açayım? Neyi istememiş bu? Öğretmenliği istemedin. Kesinlik bildirir biçimde başını salladı Seher. İstemiyorum dedi. Ne olacak öğretmen olacağımda? Savuracaklar Anadolu'nun bir köşesine. Duraladı bir. Gelirse nerede bulacak beni Halil? Elektrik çarpmış gibi oldu Turgut. Sendeledi. Seher ayrımına varmamıştı. Ekledi aynı dalgınlıkla. O da hiç istemiyordu Anadolu'ya gitmemi. Halil nereden gelecek? Bu üç sözcüğü nasıl söyleyebildiğine kendi de şaşmıştı. Kuşku izi taşımayan belli belirsiz bir gülümsemeyle "Bilmiyorum" dedi Seher. "Savaş da bitti. Çıkar ortaya artık. Dışarıdaysa bile gelir o, durmaz." Dupduru bir güvenle gülümseyerek bakıyordu Turgut'a. Ne derdi, nasıl derdi? Minicik burnundan yanaklarına serpilmiş çocuk çilleriyle işkenceden ağır acıya mı sokacaktı bu kızı şimdi? Söylerse o öldürmüş olacaktı Halil'i. Kaçtığından kuşkun yok değil mi? Halil'in mi? Gözlerindeki umutsuzluğu göstermemek için başını önüne eğdi Turgut. Yanımda oldu dedi Seher. Kuşkusu var mı? Ev basılınca ben kapıda polislerle uğraşırken mutfak penceresinden arka avluya indi. Oradan kaçtı gözümün önünde. Çok aradı polisler. Mutlu bir anıyı anımsar gibi. Daha önce o arka pencerede inip çıkma denemesi yaparken gülünç gibiydi biraz dedi. Ne doğruymuş oysa. En çok da nereye kaçtığını sordular bana poliste. Öyle sevindim ki bilmediğime. Anlattıklarının kanıtı gibi gizli gizli yardımcı olan iyi bir polisten de söz etti güvenlikte. Sakın kimseye söyleme Halil'in nereye gittiğini demiş kulağına. Çok iyi bir insandı dedi. Dazlak başlı, biraz ürkek. Öteki polislerden korkuyordu o da. Yiyecek filan getirdi hücreye gizlice. Yemek vermediler bir ara. Aç koydular beni. Güldü. Partili mi diye bile geldi aklıma dedi. Ama ona da hiçbir şey söylemedim. En çok da o senin götürdüğün evden korkuyordum. Bir kez sordular o kadar. Duralayıp baktı Turgut'a. Yine de korkuyorum dedi. Tahta bir bavul kaldı orada. Kaygılandıktı. Bir ara gidip alayım diye bile düşündüm. Bavulun yakıldığını söylese miydi? Çok mu gerekli? Onu da bilmesin. Biraz da sen anlat. Tıkanır gibi oldu. Neyi anlatacaktı şimdi Turgut? Bildiğin şeyler dedi yorgun bir sesle. Sizi sordular. Daha sen alınmamış olmalısın. Senin adını sordular. Bana da seni sordular. Tanımam dedim. Duymamış gibi dalgın sürdürdü Turgut. Ankara'ya gidişimi kurcaladılar. Bir şey çıkmayınca Nisan başıydı bıraktılar. Gazetede misin gene? Yok dedi. Gazeteye almadılar. Bir avukat yanında çalışıyorum. İşinden söz etti biraz. Sustu. Konuşmak değil. Bu çocuksu bakışlı kızın coşkusuyla anlattıklarını dinlemek istiyordu. Bir ölü vardı aralarında. Kız bilmiyordu bunu. Söyle doğruyu, ölü çekilsin aranızdan. Dünya yaşayanlar için. Sen bu kadını beklemiyor muydun? Sancır gibi oldu yüreği. Benim gitmem gerek diye kalktı Seher. Turgut da kalktı. Param var mı? Vereyim mi? Sağ ol dedi Seher. Var. Atölyede kalıyorum. Orada yiyip içiyoruz. 8 lirada haftalık alıyorum şimdilik. İstersen ben vereyim biraz sana. Sağ ol dedi Turgut. Var benim. Görüşeceğiz değil mi? Aymış gibi görüşeceğiz dedi Turgut. Çantasından kağıt kalem çıkardı Seher. Maçka'daki terzinin adresini, telefon numarasını bir küçük kağıda yazıp Turgut'a verdi. Turgut'unkileri de aldı. İş yeriyle birlikte evin adresini de yazdırdı Turgut. Aynı sımsıcak el sıkışmasıyla ayrıldılar. Seher geldikleri yoldan parkın kapısına doğru yürüyüp gitti. Kendine gelememişti Turgut. Bakıp durdu Seher'in arkasından. Yeniden banka oturdu, dalıp kaldı bir süre. Onun da gitmesi gerekti. O mezar gibi çalışma odasına kapanacaktı şimdi. Ağzında acılık vardı, yemek isteği kalmamıştı. Kalkıp parkın içine doğru yürümeye başladı ağır ağır. Dallarından güneş, bulut süzülen ağaçlar arasında Halil'le buluşup yürümelerini anımsadı. Doğruyu niye söylememişti Seher'e? Nasıl söylerdi? Belki de aslı yoktu Halil'in ölümünün. Olamaz mıydı? Refik'ten gelen her haber doğru muydu? Ne kadar güvenli, ne kadar inançlı anlatıyordu Seher. Güzel anlatıyordu. yürekten inanarak anlatıyordu. Dolu dolu sevgiyle anlatıyordu. Nasıl saldırırdı o sevgiye? Halil bitti artık, ben varım mı diyecekti.